Maliye Politikası Blok 29. Yüksek fiyatlar nedeniyle oluşan yüksek hasılat firmaları eksi ücret düzeyinden geçerli iş gücü talep etmeye sevk eder. Kısa dönemde işçiler ücret haklarının yükseldiğini sanarak bu talebe yanıt verirler. Bu durumda işsizlik oranı doğal işsizlik oranının altına inebilir. Uzun dönemde işçiler fiyat artışının ücret artışından fazla olması nedeniyle reel ücretlerinin azaldığını anlayarak iş gücü arzını azaltmakta ve ücret artışı oranının fiyat artışı oranı ile hareket etmesini talep etmede ısrarlı olurlar. Dolayısıyla reel ücret düzeyi doğal işsizlik oranında tekrar dengesini bulur. Görüldüğü gibi işçi ve firmaların beklentileri dikkate alındığında işsizlik oranı doğal işsizlik oranına dönmekte ve reel ücret değişmemektedir. Aslında ücret artışı oranı ile fiyat artışı oranı birbirine eşit olduğunda bu analiz geçerli olmaktadır. Şekil 7.2'de uzun dönem Phillips eğrisi gösterilmektedir. Ç. Dikkat: monetaristler enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında kısa dönemde istikrarlı ilişkinin olmadığını, uzun dönemde ise iki oran arasında bir değişimin olmadığını ileri sürmektedirler. Uzun dönem Phillips eğrisi kısa dönem Phillips eğrilerinin yukarı kayması ile oluşan denge noktalarının birleştirilmesi ile oluşmaktadır. Şekil 7.2'de A ile temsil edilen kısa dönem Phillips eğrisine göre beklenen enflasyon oranı BO %0 iken doğal işsizlik oranı DO %5 olarak görülmektedir. Bu nokta 1 ile işaretlenmiştir. Hükümetin %5 olan bu işsizlik oranını sorun olarak görüp istihdamı artırmak için genişletici bir politika yürüttüğünü varsayalım. Böyle bir politika sonucunda toplam talep düzeyinin yükselmesine bağlı olarak fiyatlar yükselir. Firmaların iş gücü talebi artarken işsizlik oranı, örneğin %3'e düşer. Bu noktada işçiler gerçekleşen enflasyon oranının %5 olduğunu dikkate alarak beklentilerini değiştirirler. Ücret taahhütlerini enflasyon oranında artırmak isteyen çalışanlar, mevcut ücret düzeyini yeterli görmediklerinden emek arzını da azaltırlar. Bu durumda işsizlik oranı eski düzeyine, doğal oranı geri döner. Hükümet işsizlikle mücadeleyi sürdürmek isterse yeni bir genişletici politika yürütebilir. Ancak bu durumda beklenen enflasyon oranı %5 düzeyine yükselmiş bulunmaktadır. Beklenen enflasyon oranının %5 olduğu bu yeni durumda geçerli olan kısa dönem Phillips eğrisi B ile temsil edilmektedir. A ile temsil edilen kısa dönem Phillips eğrisi ile izlenen süreç B ve C ile temsil edilen kısa dönem Phillips eğrileri için de geçerli olmaktadır. 7. Ünite stagflasyon ve maliye politikası 131. Uzun dönem Phillips eğrisi enflasyon oranı uzun dönem Phillips eğrisi 15-15-0 BO %0 işsizlik oranı BO %0 BO %5 beklenen enflasyonun değişken olması halinde kısa dönem Phillips eğrileri doğal işsizlik oranında yukarı doğru kayarak yeni denge noktaları oluşur. Bu denge noktalarının birleştirilmesiyle doğal işsizlik oranında dik bir doğru elde edilir. Dikey eksene paralel olan bu eğri uzun dönem Phillips eğrisi olarak tanımlanır. Sonuçta kısa dönem Phillips eğrilerinin doğal işsizlik oranının olduğu işsizlik düzeyinde yer alan enflasyon oranları ile gerçekleşen denge noktalarının birleşimi ile dik bir eğri elde edilmektedir ki buna uzun dönem Phillips eğrisi denmektedir. Anlaşılmaktadır ki monetaristler bir ekonomide işsizlikle mücadelede uygulanan genişletici makro politikalar sürdükçe işçilerin oluşacak enflasyonu dikkate alarak ücret taleplerini tekrarlayacaklarını ancak bu ayarlama sürecinin zaman alacağını ileri sürmektedirler. Onlara göre bu ayarlamalar sonucunda işsizlik oranı, emek arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada belirlenen doğal oranı geri dönmektedir. Dolayısıyla uzun dönemde enflasyon ve işsizlik arasında bir değişim oranı söz konusu olmamaktadır. Uzun dönemde Phillips eğrisinin dikey olduğu kabul edilmektedir. Monetaristlerce Phillips eğrisinin bu şekilde yorumlanması, enflasyon ve işsizlik arasında istikrarlı ve ters yönlü bir ilişkinin olmadığının kabul edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu sonuca göre de bir ekonomide yüksek enflasyon ile yaygın işsizlik aynı anda yaşanabilmektedir. Monetarist okulun kurucusu olarak kabul edilen Milton Friedman ile ilgili daha fazla bilgi için http://www.milton-friedman.org/index.php internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Çağdaş Keynesyen yaklaşım John Maynard Keynes'in genel kuramını yayınlamasından sonra gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler müdahaleci devlet anlayışını benimsemiş ve ekonomilerinin istikrara kavuşmalarında toplam talep yönetimi ile istikrar politikalarını uygulamışlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan 1970'li yıllara kadar hakim olan Keynesyen yaklaşım çerçevesinde uygulanan müdahaleci politikalar ile nispeten başarılı da olmuşlardır. 1970'lerde oluşan stagflasyon sorunu ve buna bağlı olarak özellikle monetarist ekonomistlerin Keynesyen istikrar politikalarına karşı geliştirdikleri eleştiriler, çağdaş Keynesyen ekonomistleri harekete geçirmiştir. Ç. Çağdaş Keynesyen ekonomistler, Keynesyen bakış açısı ile bir yandan stagflasyon sorununu ortaya çıkaran faktörlerin neler olduğu ve oluşan stagflasyon sorununun çözüm arayışlarını, bir yandan da kendilerine yöneltilen eleştirileri açıklamak üzere internet 132 maliye politikası ile geliştirdikleri yaklaşımda stagflasyonun gerekçesini talep yönlü ve arz yönlü şokların ekonomiyi sürekli olarak etkilemesi görüşünü ve ücret ve fiyatların aşağıya doğru esnek olmaması ya da rigid olduğu varsayımına dayandırarak açıklamaktadırlar. Bu görüşlerden hareketle, bir ekonominin gelişmiş olup olmamasına da bağlı olarak mal ve hizmet piyasaları ile faktör piyasalarının rekabetçi olup olmamaları fiyatların ve ücretlerin değişimine etki etmektedir. Stagflasyonun oluşumunda bir ekonomide meydana gelen yapısal işsizlik önemli bir faktör olarak ileri sürülmektedir. Yapısal işsizlik, bir ekonomide oluşan yapısal değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yapısal işsizlik, iş gücünün meslekler, sektörler ve bölgeler itibariyle dağılımının dengesizliğinden oluşmaktadır. Ayrıca talep yapısındaki değişime bağlı olarak iş gücü talebinin değişimi de işsizliği etkilemektedir. Ekonomik büyüme ile de iş gücü talebi değişebilir. Gelir düzeyi yükselen tüketiciler daha nitelikli mal ve hizmet talep ederler. Nitelikli mal ve hizmet üretimi ise niteliği farklı iş gücünün istihdam edilmesini gerekli kılabilir. Dolayısıyla yapısal değişime bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik mevcut işsizliğe ilave olur. Bu da işsizlik oranını yükselterek stagflasyonun oluşumunu etkiler. Eksik rekabet koşullarının geçerli olduğu piyasaların varlığı ve yaygınlığına bağlı olarak fiyatların yüksek düzeyde sürdürülmesi ve oluşan enflasyon ve işsizliğe bağlı olarak stagflasyonu etkilemesi de bir diğer açıklama olarak ileri sürülmektedir. Bu tür piyasa koşullarında düşük talep ya da aşırı üretim nedeniyle piyasa fiyatlarının düşmesi beklenirken eksik rekabete dayalı piyasayı kontrol gücüne sahip firmalar fiyatların düşmesine izin vermezler. Böyle bir durumda firmalar, bir yandan istihdamı daraltma, işsizliğin artmasına katkı, bir yandan da üretimin daha az artmasına bağlı olarak fiyatların eski konumunu sürdürmesine, bazen de fiyatların daha yüksek değerlere ulaşarak enflasyona sebep olmasına katkıda bulunabilirler. Bu tür piyasaların yaygınlığı ve davranışlarına bağlı olarak da stagflasyon sorunu büyüyebilir. İş gücü piyasasında ise ücret hareketlerine bağlı olarak işsizlik oranı etkilenmektedir. Gerek sendikal hareketlerin gerekse çalışanların kendi ücret ve haklarını koruma ve artırma çabaları iş gücü ücretlerinin daima yukarı doğru esnek olmasına karşın aşağı yönlü hareket etmemesine yol açmaktadır. Bu görüş doğrultusunda iş gücü piyasasında oluşan olumsuz şoklara karşı denge ücret haddini aşağı yönlü hareket edemediğinden iki sonuç ortaya çıkabilmektedir. Birincisi, parasal ücretlerin yüksek düzeyde seyretmesine bağlı olarak üretim maliyetleri de yüksek düzeyde olmaya ve dolayısıyla fiyatların da yüksek düzeylerini korumalarına yol açar. İkinci olarak, yüksek parasal ücretlere bağlı olarak iş gücü talebi azalır. Bu durumda da işsizlik oranı artabilir. Görülmektedir ki mal ve hizmet piyasaları ile üretim faktörleri piyasalarının yapısı, işsizliğin niteliği, ücretlerin rigid ya da yapışkanlığı, sendikaların durumu önemli faktörler olarak bir ekonomideki fiyatların ve istihdamın belirleyiciliğini etkilemektedir. 1970'li yıllarda petrol fiyatları artışlarının etkisi özellikle önem arz etmektedir. Bilindiği gibi bir ekonomide toplam arz azaltan herhangi bir olay maliyetleri artırmakta ve ekonomiyi maliyet enflasyonuna itmektedir. Bu durumda enflasyon ve işsizlik arasındaki değişim oranı da bozulabilmektedir. 1970'lerin ortasında petrol fiyatlarındaki aşırı artışlara bağlı olarak enerji maliyetlerinin artması ile maliyet kaynaklı enflasyon ortaya çıkmıştır. Böyle bir ortamda firmaların karlarını sabit tutma çabaları artan maliyetlerin fiyatlara yansımasını gerektirmektedir. Bir taraftan mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi, diğer taraftan da üretim maliyetlerindeki artış, üretimin azalması, işsizliğin artması sonucunu doğurabilir. Dolayısıyla arzdan kaynaklanan faktörlerin de stagflasyonun oluşumuna katkısı vardır. Arz şokları arasında savaşlar, üretimi azaltan kötü hava koşulları, demografik değişimler, doğal afetler, faktör fiyatlarını ve faktör arzlarını etkileyen diğer unsurlar örnek olarak sayılabilir. Çağdaş Keynesyenlerle monetaristlerin stagflasyonun açıklanmasına ilişkin görüşlerini karşılaştırarak açıklayınız. 7. Ünite Stagflasyon ve Maliye Politikası 133 Stagflasyonun etkileri stagflasyon olgusu, hakim olan Keynesyen ekonomi anlayışını sarsmıştır. Yukarıda Keynesyen ve monetarist açıklamalar ile stagflasyonun neden ortaya çıktığı konusundaki görüşler yer almaktadır. Ancak stagflasyonun ekonomik etkilerinin anlaşılarak onunla mücadele yöntemleri önem arz etmektedir. Bir ekonomideki makroekonomik amaçlardan biri de ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülmesidir. Ekonomik istikrarın sağlanması da tam istihdam ile fiyat istikrarının birlikte sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bir ekonomide ortaya çıkan stagflasyon ile bir taraftan fiyat istikrarsızlığının bir taraftan da tam istihdamın sağlanmadığı görülmektedir. Bu duruma sahip bir ekonomide iki temel sosyal maliyet ortaya çıkmaktadır. Birincisi, fiyat istikrarsızlığının ortaya çıkardığı sosyal maliyetler ki bunlar arasında kaynak tahsisinin bozulmasına bağlı olarak kaynakların etkin kullanılamaması, gelir dağılımının bozulması, ödemeler dengesinin olumsuz etkilenmesi, tasarruf hacminin etkilenmesi sayılabilir. İkincisi ise işsizliğin neden olduğu maliyetler olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında üretim hacminin azalması, büyüme hızında yavaşlama, sosyal transferlerin artması, yoksulluğun artması, insanların yaşam kalitesinin düşmesi ve bunlara bağlı olarak diğer dolaylı etkiler sayılabilir. Görülmektedir ki stagflasyon ile hem enflasyonun hem de işsizliğin ortaya çıkardığı ekonomik ve bunlara bağlı sosyal sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar toplumun bütün kesimlerini az veya çok etkilemektedir. O nedenle iki temel ekonomik sorunu çözmek için uygulanacak politikalar önem arz etmektedir. Stagflasyonun yol açtığı sorunlar nelerdir? Stagflasyonla mücadele yöntemleri. Stagflasyon, temelde iki ekonomik sorunun bileşimi olduğundan bunların birlikte ve aynı anda çözümlenmesi gerekli olmaktadır. İki sorundan birini sabit tutarak diğerini çözüme kavuşturmak ve daha sonra geriye kalan sorunu çözmek mümkün değildir. Çünkü örneğin, işsizliği sabit kabul edip enflasyonla mücadele için daraltıcı bir politikanın yürütülmesi sonucunda fiyat istikrarı sağlanabilirken uygulanan politika nedeniyle işsizlik oranı daha fazla yükselir. İşsizlik sorununu çözmek için genişletici bir politikanın uygulanması halinde de enflasyon oranı daha da yükselebilir. Dolayısıyla stagflasyon ile mücadelede makro politikaları bütüncül bir yaklaşımla uygulama sorunun çözümüne katkı sağlamamaktadır. 1970'li yıllarda ortaya çıkan stagflasyon olgusu ile birlikte bu sorunu gidermek üzere pek çok alternatif politika yaklaşımları geliştirilmiştir. Her yaklaşımın kendine özgü sınırlılıkları ve üstünlükleri bulunmakla beraber henüz hiçbir yaklaşım sorunu gidermeye yetecek yeterlilikte değerlendirilememektedir. Esasında stagflasyon olgusuna bağlı olarak makro temelli çözümlerden ziyade mikro temelli yaklaşımlar, seçici politika alternatifleri gibi yaklaşımların gelişimi ve uygulanmalarına bağlı olarak başarılı bulunup bulunmadıkları fırsatını da sağlaması açısından önemli görülmektedir. Stagflasyonla mücadele yöntemleri genel anlamda mikro tabanlı çeşitli yaklaşımları içermektedir. Bunlar arasında gelirler politikası, vergi temelli gelirler politikası, indeksleme, üretim teşvikleri ve toplam arz, sektörel ve bölgesel politikalar sayılabilir. Gelirler politikası, gelirler politikası, enflasyonu etkileyen fiyat ve ücret artışlarını ortadan kaldırmak ya da sınırlandırmak üzere geliştirilen doğrudan müdahale içeren politikalardır. Stagflasyonun oluşumunda fiyat ve ücretlerin artışı temel faktörler arasında gösterildiğinden hareketle fiyat ve ücret artışlarının kontrolü düşünülebilir. Gelirler politikası ile ücret ve fiyat artışlarına bağlı oluşan gelirlere müdahale anlaşılmaktadır. Gelirler politikası, kamu harcama ve gelirleri dışında toplam talebi ve toplam arzı etkileyen 534 maliye politikası ilkeler üzerinde çeşitli kontroller içermektedir. Diğer bir deyişle gelirler politikası, bir ekonomideki enflasyonun oluşumuna etki eden faktörleri ortadan kaldırmaya ya da sınırlandırmaya yönelik uygulanması düşünülen önlemleri içermektedir. Gelirler politikası kapsamında enflasyonu oluşturan ve artıran faktörleri ortadan kaldırmak ya da etkilerini en aza indirmek üzere en hafiften başlayarak oldukça sert, çeşitli önlemler söz konusudur. En hafif önlem ücret ve fiyat artış eğilimi içinde olan firmaları ikna etmektir. İkinci olarak geliştirilen çeşitli göstergeler ile onların gönüllü olarak fiyat ve ücret artışına gitmelerini engellemektir. Örneğin, sendikalar işçilerin ücretlerini artırma yönünde talepte bulunduklarında işçilerin verimlilik artışları ile enflasyon oranları ve talep edilen ücret artışları karşılaştırılabilir. Verimlilik artışına denk bir ücret talebinin sağlanması enflasyonu etkilemez. Gelirler politikasının en sert önlemi ise fiyat ve ücretlerin genel olarak dondurulmasını içermektedir. Maliye politikası 29 nolu bloğun sonu.